Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 29 Kasım 2018 Perşembe gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ben Ceyda Karan. Önümüzdeki yarım saat içerisinde, ilk yarım saat içerisinde yaklaşık dünyadan haberleri size aktarmaya çalışacağım. Programın ikinci bölümünde de konuğumuzla değerlendirme yapacağız. Öne çıkan başlıklardan bir tanesinin. Bu başlık açıkçası Suriye'nin kuzeyindeki Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulacak gözlem noktaları. Türkiye'nin itirazları var ama Amerika'dan mesela eksik olmuyor. Dün aktarmıştım. Dün akşam saatlerinde de yine Pentagon'un bir gizli olduğu belirtilen raporu sızdı. Rusya-Türkiye ilişkilerini S-400'leri ilgilendiren bir rapordu bu. Tartışmalar devam ediyor. Türkiye ne yapacak? Neden bu soruları soruyoruz? Çünkü Astana'da toplantı vardı. Rusya, Türkiye ve İran temsilcilerinin bir araya geldiği. Yeni sonuçlandı. Birkaç saat önce sonuçlandı ve çok da bir şey çıkmamış gibi gözüküyor. İdlib başlığı üzerinde sıkıntılar var. G20 zirvesi hazırlıkları hafta sonuna damgasını vuracak. Liderlerin buluşması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump'la, Putin'le, Putin'in Trump'la, herkesle aslında görüşmesi var. Ve Suudi Veliaht Prensi'nin de bütün gözler Arjantin'de hakkında soruşturma başlatıldı. Uluslararası hukuk çerçevesinde haberleri geliyor. Amerikan yönetiminden bu konuda haberler var. Hepsine bakacağız. Avrupa'dan da başlıklarım olacak, size aktaracağım. Başlamadan önce frekanslarımızı anımsatmak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Konuğumu da anons etmeyi unuttum. Bu arada size başlıkları özetleyeceğim diye. Suriye'nin kuzeyini konuşacağız programın ikinci yarısında, yaklaşık 4.30 gibi başlayacağız konuşmaya. Stratejist yazar Naim Babiroğlu'yla Türkiye-Amerika karşı karşıya geliyor mu? Neler yaşanabilir? Rusya-İran hattındaki durum ne? Onu konuşacağız. Efendim başlayalım şimdi Eksen'e. Evet, en önemli başlıklardan bir tanesi, 2018 bitiyor, pazarlıklar var, Suriye sahası üzerinde Amerikan varlığı, Türkiye'nin operasyonlarla kontrol altında tuttuğu alanlar, Rusya faktörü, İran faktörü, Suriye ordusunun son hamleleri. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde gözlem noktaları kurmakta kararlı gözüküyor. Dün aktarmıştım size, Pentagon sözcüsü Albay Ryan açıklama yapmıştı ve demişti ki Türkiye'yi IŞİD'e karşı korumaya çalışıyoruz. Gözlem noktalarının amacı bu demişti. Membiç'teki ortak devreleri atıf yapmıştı ve bu gözlem noktalarıyla ilgili olarak Türkiye'yi bilgilendirdiklerini söylemişti. Sınır hattı boyunca kurulacak bu gözlem noktaları. IŞİD'le mücadele deniliyor. Türkiye NATO'nun ortağı deniliyor. Koalisyonun da ortağı deniliyor. Dolayısıyla önemli deniliyor. Ancak tabii Suriye Demokratik Güçleri'nin de vazgeçilmez bir müttefik olarak görülmesi, PYD'nin, YPG'nin vazgeçilmez müttefik olarak görülmesi Ankara açısından sorun teşkil ediyor. Hatırlayalım, Milli Güvenlik Konseyi'nin de açıklaması olmuştu. Oldu bitti, izin vermeyeceğiz şeklinde. Ve ayrıca da İran hükümeti ve yönetimine de Amerika'nın IŞİD'den sonraki hedef olarak sunduğu destek verilmişti Milli Güvenlik Konseyi bildirisinde. Bütün bu başlıkları döneceğiz, soracağız. Ama başka gelişmeler de söz konusu. Nedir onlardan bir tanesi? Pentagon'un gizli raporu Türkiye-Amerika ilişkilerini anlatan ve Kongre'ye gönderilen rapor sızıntısı daha doğrusu. Eğer Türkiye Rusya'dan S-400'leri alırsa sadece proje ortağı olduğu F-35'ler değil ama CH-47F Chinook helikopterleri, F-16 jetleri ve UH-60 Black Hawk helikopterlerinde riske gireceği vurguları yer alıyor. Ankara'ya daha önce Amerika'dan heyet gelmişti. S-400'lerden vazgeçmeye, ikna etmeye çalışıyorlar. Türkiye'yi tabii Patriot sistemlerinin alımını da gündemde tutuyorlar. Ankara'da buna yeşil ışık yakmış gözüküyor. Bloomberg bu sızıntıya yer vermiş, bu habere yer vermiş. Türkiye'nin son 10 yıldır bir hava savunma sistemi satın almaya çalıştığı için öfkeli olduğunu söylemiş ve dolayısıyla da ama S-400 alımına giden bu sürecin NATO'yu ve Amerika'yı ne kadar çok rahatsız ettiğinin belki göstergesi bu rapor. Hatırlayalım, Amerikan savunma bütçesine de girmişti. Eğer Türkiye ısrarcı olursa S-400'leri alma konusunda o zaman F-35'leri teslim etmeme yönünde tavsiyeler vardı. Son karar Amerikan başkanının, göreceğiz elbette ama Amerika Birleşik Devletleri'nden zamanlaması, bu şekilde bir sızıntı gelmesi dikkat çekici. Dönelim Suriye'ye. Kürt haber kaynakları, Suriye haber kaynakları Suudi Arabistan Emirlik askeri heyetlerinin Kobani, Membiç, Tel Abyad, Suriye Demokratik Güçleri ile toplantılar yaptıklarına dair bilgiler geçiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gözlem noktalarını kurması eşliğinde Kaşıkçı da denkleme girmişken İstanbul Başkonsolosluğu'nda Suudi Arabistan'ın öldürülen Washington Post yazarı üzerinden kopan fırtına da devreye girmişken Suriye sahasında hakikaten Amerika-Türkiye ilişkileri bağlamında çok çok karmaşık, Körfez'de katalım buna, bir denklem var. Hal böyleyken Astana'nın 11. tur görüşmeleri yapıldı. Rusya, Türkiye, İran temsilcileri buluştular Astana'da. BM temsilcisi, özel temsilcisi Stefan Demistroki kendisi ayrılacak. O da görüşmelere devam etti. Toplantı sonuçlandı ve çok da bir sonuç çıkmamış gözüküyor. Somut bir karar çıkmamış gözüküyor. İlerleme de pek sağlanmış gözükmüyor. Anayasa İnşa Komitesi ne odaklanacaktı? Bugün toplantı böyle bitti. İdlib'de sahadaki duruma dair yayınlanan bir bildiri var. Orada birkaç maddesi önemli. Ateşkes ihlallerinden özellikle son dönemde İdlib'de duyulan kaygı dile getirildi. Ateşkes rejiminin garantörlerinin çabalarını arttırması. Bu bağlamda tabii son saldırılar, özellikle Türkiye'nin nüfuzu altındaki bölgeden Suriye ordusuna son saldırılara dikkat çeken bir madde var. Yine kimyasal silah kullanımının kınandığı bir başka madde var burada. Bunun profesyonelce soruşturulması uluslararası planda OPCW eşliğinde çağrısı var. En son Suriyeli cihatçı gruplar Halep'in kuzeybatı mahallelerini vurmuşlardı klor gazlı. Dolayısıyla ona atıf yapan bir madde. Bir de tabii uluslararası kuruluşların Suriye'ye yönelik barışçı normal hayatı yeniden tesis için yardımlarını artırması çağrısı var. Tabii İdlib sahası çok karışık. Rusya'dan yapılan son açıklamalarda bunun aslında göstergesi. Bu toplantı bağlamında bir Rus kaynak Sputnik'e konuşmuş ve Türkiye'ye İdlib'de biz yardım etmeye hazırız demiş. Eğer çalışmalar ilerlemiyorsa, yani eğer Türkiye bu cihatçı örgütlerle baş edemiyorsa biz yardımcı olacağız mesajı verilmiş. Dikkat çekici, 17 Eylül'de hatırlayalım yapılan İdlib mutabakatı, Soçi'de yapılan mutabakat Türkiye'nin 15 Ekim itibariyle silahsızlandırılmış bölgeyi tesis etmesini içeriyordu. Böyle bir yükümlülükle karşı karşıya Türkiye'yi bırakıyordu. Ancak 15 Ekim dolmasına rağmen bu sağlanamamıştı. Rusya'dan zaman zaman rahatsızlık dile getirilse de Türkiye'nin zorlandığı vurguları yapılıyordu. Şimdi biz yardımcı olabiliriz diyorlar ve tabii Rus basınında da Rusya'nın sonsuza dek beklemeyeceği yorumları eksik değil, anımsatalım. Astana toplantısı sonrası Rusya'nın temsilcisi Alexander Lavrentyev'in yaptığı açıklama da dikkat çekici. Aynı şekilde İdlib'de düzenin sağlanmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını vurguladı. 15 binden fazla militan olduğunu söylemişti. Burada tabii sivillerin kaçışları vesaire, Amerika'nın Suriye'deki varlığı ile ilgili belirsizliğin herkesi rahatsız ettiğini söylemişti Suriye temsilcisi Rusya'nın. Ve şimdi tabii o kadar çok güvenlik ihlali ortaya çıktı ki bu mesajlar arka arkaya gelmeye başladı. Ama tabii Lavrentyev'in daha sonra toplantı sonrası açıklamasındaki bir başka vurgu da durum istikrar kazanınca güçlerini geri çekeceği konusunda Türkiye'nin Rusya'ya güvence verdiğini söyledi. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ilkelerine bağlılığını koruduğu vurgusu eşliğinde verdikleri sözleri yerine getireceklerini umuyoruz dedi. Suriye ordusuyla Türk güçler arasında sıcak çatışma yaşanır mı sorusuna da yanıt vermiş. Hayır demiş, bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Zira demiş, ön koşullar yok demiş. Yani Rusya olarak biz varız, kapışmaya izin vermeyiz. Ama tabii Suriye heyetinden gelen açıklamaların daha sert olduğunu belirtmek lazım. Suriye'nin BM daimi temsilcisi Beşar Caferi'nin açıklamaları var. O Suriye'deki güçlerimiz, Türkiye'nin Suriye'deki güçleri meşru değil, gayrimeşru. Güçlerinizi çekin. Güvenlik Meclisi'nin tüm kararları Suriye'nin egemenlik haklarını teyit ediyor ama bu kararlar bazı güçler için adeta şiir. Ondan farklı değil demiş. Türkiye'den açıkça Suriye kentlerinden çekilmesini istemiş. Suriye kentlerine Türk bayrakları asılmasından, bu eylemlerinde açıkça saldırganlık teşkil etmesinden şikayetçi olmuş. Diplomatik yollarla sağlanmazsa başka şekilde harekete geçeceğiz demiş. Halep'teki bu kimyasal saldırıda da Türkiye'nin teröristlere destek verdiğini iddia etmiş Beşar Caferi. Başta Türkleri kastediyoruz diyor. Onlara kimyasal silahı kimin verdiğini biliyoruz diyor. Tırmandırıyorlar bunu. Soçi anlaşmasına uymuyorlar diyor. Dolayısıyla böyle gergin ifadeler olduğunu belirtelim. Yine aynı şekilde topraklarından Amerikan ve Fransız güçlerinin çekilmesi gerektiğini de Caferi vurgulamış. Resim bu. Hakikaten Suriye ordusunun dün de İdlib'de silahsızlandırılmış bölgenin bitişiğindeki mevzilere ulaşmaya çalışan militanların saldırısını önlediği haberleri gelmişti. Tabii resim karışık. Orada ki durum karışık ama bu tarz saldırılar eksik olmuyor. Cisr-i Şuur üzerinde Suriye uçakları uçmuş. Oradan da çünkü insansız hava araçlı saldırı düzenlemiş cihatçı gruplar, böyle haberlerde eksik değil. Tahrir-i Şam, Türkistan İslam Partisi, bütün bunlar Türkiye'nin nüfuzu altındaki örgütler olarak görüyorlar. Rusya'nın bir de IŞİD'in Suriye demokratik mevzilerine zehirli maddeyle saldırı hazırlığında olduğu, 11 teröristin yurt dışında eğitim gördüğü ve mayınlara kimyasal madde doldurduğu yolunda bir açıklaması var. Onu da ekleyeyim. Evet, dikkatler G20 zirvesinde liderler buluşacak. Arjantin'de düzenlenecek. 30 Kasım 1 Aralık arasında büyük buluşmalar gerçekleşecek. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ama öncesinde tabii ki görüşmeler de açıklanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Erdoğan'la G20'de görüşecekler. Aralarında tabii Suriye'nin de bulunduğu. Hatta Suudi Veliaht Prensi ile ilgili başlıkların bulunduğu, Kaşıkçı cinayetinin bulunduğu, Orta Doğu'nun bulunduğu geniş çaplı konular. Bir de S-400 bataryaları muhtemelen bir başka başlık olacak ki hatırlayalım, dün aktarmıştım. Rusya lideri Türkiye'ye S-400 bataryalarını dolarla satmadıklarını belirtmişti. Rusya'nın en büyük problemlerinden, en büyük gündemlerinden bir tanesi doları terk etmek, ki tabii Putin bunu biz terk etmiyoruz, o bizi terk ediyor diye koyuyor. Dolar istikrarsızlık yaratıyor, doların rezerv para belirleyici kur olması sistemin, yani bunu yapmak zorundayız diyor ve S-400 bataryalar üzerinden bu mesajı vermesi dikkat çekiciydi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında milli parayla alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak diye S-400 açıklaması yapması dün akşam dikkat çekiciydi G20 toplantılarıyla ilgili beyanatta bulunurken. G20'de görüşecek iki lider neticede. Ve bu S-400 meselesi de muhtemelen Trump'la da görüşecek ki öncesinde de telefonda görüşmesi gerçekleşti. S-400'lerde bir başka başlık olacak. Bu anlaşılıyor. Telefonda Rusya ve Ukrayna arasında Kerç Boğazı gerilimini de ele almış Erdoğan'la Trump. Dün akşam yapılan açıklama, ikili görüşme konusunda mutabık kalındığı açıklaması yapıldı Beyaz Saray'dan da. Hatta görüşme saati de belli olmuş. Bu akşam 22'de yapılacak görüşme. 2 saatten fazla sürecek. Bir de Putin-Trump görüşmesi olacak. Bu da iki büyük ülkenin liderinin buluşması olacakmış. Buenos Aires'teki Park Hyatt Otel'de yapılacak görüşme. 30 Kasım yanlış görmüyorsam eğer. Güvenlikler, silahların kontrolü, Suriye sahası, Ukrayna, her şey devrede olacak. Ukrayna çok önemli bir başlık son dönemde Rusya için. Çünkü NATO ve Ukrayna hattından bir saldırı algılıyor Rusya. Ukrayna Devlet Başkanı Kerç Boğazı'nda 3 Ukrayna teknesinin tehlikeli manevralarla giriş yapmaya kalkışması üzerine alıkonulmuştu, hatırlayalım. Krizi tetiklemişti. Bu da Ukrayna'da Mart seçimi öncesi Poroshenko yönetiminin sıkı üretim ilan etmesini tetiklemişti. Devreye devreye girdi o sıkı yönetim bugünden itibaren. Hakları kısıtlayıcı bir şey. Seçimi de kısmi ve bir aylık bir süreyle Ukrayna parlamentosunda çünkü sıkıntılar çıktı. Ama sonuç itibariyle Mart seçimi olacak mı olmayacak mı tartışmaları devam ediyor. Tabii Ukrayna yönetimi NATO'dan destek aldı. Rusya karasularını ihlal etme, Rusya karasuları ihlali olarak görüyor olayı. NATO ise burada tabii ki Kırım meselesi uluslararası planda tam çözüme kavuşturulamadığı için NATO'da Ukrayna'ya destek veriyor. Bu şekilde açıklamalar, gelişmeler söz konusu oldu. Tabii bu krizde dün de konuşmuştuk, Kiev yönetiminin bölgede Amerika teşvikiyle bir üs kurmaya girişmesi Berdyanovs'ta etkili olmuştu. Bir de Ukrayna'dan yeni bir isim adım gelmiş gözüküyor. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Igor Voronchenko, Kiev yönetiminin Türkiye ve uluslararası toplumdan İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine kapatılmasını talep etmeyi planladığını söylemiş. Çok büyük flash bir başlık çünkü Montreux Anlaşması icabı bunu yapma olasılığı da yok aslında. Türkiye Boğaz'daki dengeleri korumaya çalışan bir ülke. Ukrayna'nın talebiyle Rusya ya boğazları kapatması demek büyük bir, yani herhalde ikinci bir jet krizi anlamına geliyor. Bakalım bununla ilgili ne gelişme olacak başka. Tabii Rusya tarafı S-400, bir başka S-400 kıtasını Kırım'ı korumak üzere devreye soktu. Oradan saldırı algıladığı için Kiev Bölge Mahkemesi oradaki denizcileri tutuklamıştı, gemilere el konulmuştu. Henüz kriz tam olarak bitmedi ama dindi desek yeridir. Rusya'nın görüşü devlet başkanı Putin'in ifade ettiği gibi Kerç Boğazı'nda Poroshenko'nun provokasyonu, öyle okuyor Rusya tarafı ve Batı'nın da bu işin arkasında olduğunu söylüyor. Lavrov da, Rusya Dışişleri Bakanı da bunu dile getirdi. Karadeniz'de provokasyonla Batı'nın dikkatini çekmek istiyor Ukrayna dedi. Ve Amerika'nın da Kiev'in provokatif eylemlerini teşvik etmesinin üzücü olduğunu söylemiş Cenevre'deki temasları sırasında kendisi. Ve gerilimi azaltma, NATO somut adımlar atsın, öyle gerilimi azaltma çağrılarını dikkate alırız vurgusu yapıyorlar. Böyle bir durum. Bir de Gürcistan krizi tabii 2008'de Karadeniz'de yine sıkıntı yaratan, o da akla geliyordu. Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. İlk defa bir kadın seçildi, onu da not olarak aktarayım. Zurabişvili seçildi. Salome Zurabişvili ilk kadın cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçecek. Saakashvili dönemi sonrası umarız bu yönetim Gürcistan'a soluk aldırır. Evet, sonuç itibariyle göreceğiz. G20 toplantıları önemli ama İran'da bir başka başlık olacak, o da belli. Öncesinde Rusya Devlet Başkanı İran'la serbest ticaret bölgesi anlaşmasını onaylamış vaziyette. İran-Rusya ilişkileri de giderek sıkılaşıyor. Turistik alanlarda bile anlaşmalara gidiyorlar Hazar üzerinden. Nükleer anlaşma çöpe atılacak eğer Avrupa Birliği devreye girmezse, kaygıları eksik değil, onu anımsatalım. İran çünkü çekilebilir, faydasını görmediği durumunda böyle gelişmeler söz konusu. Laricani'de Türkiye'yi ziyaret ediyor. Asya parlamenterler toplantısı var. Türkiye'nin de MGK'da demin aktarmıştım. MGK bildirisinde Amerika'nın İran'ı hedef almasına karşı İran'la yan yana duran bir görüntü sergilediğini hem hükümeti hem halkıyla aktaralım. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun James Mattis'in Suudi Prensi, Veliaht Prensi'ni Kaşıkçı cinayetinden ötürü itham edemeyeceklerine dair son açıklamaları yine gündemde. Doğrudan bağlantı yok diyorlar. Pompeo yine dün de uzunca bir yazı yazmıştı Wall Street Journal'a, size aktarmıştım. İlişkisini Amerika bozamaz Suudi Arabistan'la, büyük hata olur. Reformcu Wall Street Journal makalesini tekrarladı. James Mattis de aynı şekilde açık delilimiz yok dedi. Veliaht Prens'in dahil olup olmadığına dair ses kayıtlarının çevirisini okumuş o da. Ama tabii Amerika'da tartışmalar devam ediyor. En son Hillary Clinton, Donald Trump'ın Kaşıkçı örtbasının parçası olduğunu iddia etti. Eski başkan ve başkan adayı Trump'ın rakibi. Tabii Clinton'ın Körfez'den inanılmaz paralar aldığı vakfı için ve Körfez'le derin bağlantıları olduğunu da anımsatmıştı. Atmak lazım. O yüzden Trump'a bu eleştirisi ne ifade ediyor? Amerikalıların bütün Hillary Clinton'ı iyi takip eden kesimleri olaya biraz da gülüyorlar. Amerikan Senatosu Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bir takım kararlar alacak ama dün akşam saatlerinde Yemen Savaşı'nı sürdüren Suudi Arabistan'a karşı tutum takınamadılar. Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'a desteğin bitirilmesini öngören bir karar tasarısı vardı. bu karar tasarısı kabul edildi. Alt komitede oylamaya sunuldu, kabul edildi. Ama tabii ki Yemen'deki durumu Amerika nerelere taşıyabilecek, bunu birlikte göreceğiz. Petrol fiyatları etkili, Suudi Arabistan'ın Körfez'deki rolü önemli. Amerikan politikalar açısından İran karşıtı tutumu önemli. Ne olacak göreceğiz ama Suudi Veliaht Prensi'nin durumu da çok sağlam gözükmüyor. Hem Amerikan Kongresi'ndeki tutum yüzünden hem de Arjantin'de örneğin şimdi G20 zirvesi vesilesiyle yargıç bir karar almıştım da federal yargıç Ariel Lijol Suudi Veliaht Prensi için soruşturma başlatmış insan hakları ihlalleriyle ilgili. Tabii tutuklamaları falan çok kolay değil ama böyle şeyler de söz konusu olabilir. Birkaç başlık daha vereyim, vaktim azalıyor. Netanyahu İsrail Başbakanı Avrupa'da antisemitizm yükseldiğine dair CNN anketini değerlendirmiş. Yahudilerin antisemitizme en iyi cevabı İsrail ordusudur demiş. Aşırı sol artı radikal İslam eşittir antisemitizm diye bir denklem kurgulamış. Tabii İsrail politikalarını da herhalde sorgulamak gerekiyor. Bu arada İsrail Türkiye'den sınır dışı ettiği büyükelçi yerine yenisini atanmayacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Türk-İsrail ilişkilerinde de sıkıntılı başlıklar var. AB vize serbestisi açıklaması vardı Türkiye'ye yönelik. 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız şeklinde göç işler, iç işleri vatandaşlık sorumlusunun. Ama tabii Dışişleri Bakanlığı da biz de çalışmalara devam edeceğiz diyor ama çok kolay değil bu hakikaten. Özellikle terörün tanımı vesilesiyle. Bakıyorum başka başlıklara fakat vaktim çok azalmış durumda. Suriyeli bir mülteci çocuğa Huddersfield kentinde 15 yaşında ırkçı bir saldırı gündeme damgasını vurdu. Görüntüleri yayınlandı. Kız kardeşini de saldırmışlar, başörtüsünü indirmeye çalışmışlar. Böyle bir başlık var. İtalya'da 20 öğrenciyi rehin alan bir akli dengesi olmayan bir adam yakalandı. Psikiyatrik hastanesine kaldırılmış vaziyette. Böyle başlıklar da var. İslamcılar İsveç siyasetine sızmak için sistematik çaba içerisindelermiş. Lund Üniversitesi dinler arası ilişkiler konusunda araştırmaları çerçevesinde yayınlanmış bu bilgilerde. Evet, birkaç başlığım daha vardı ama onları aktarmaya vaktim yetmeyecek. Suriye'nin kuzeyiyle ilgili geniş bir söyleşimiz olacak birazdan. Önce bir ara verelim. Colonel Bakşat'tan Lord High Human Being'i dinleyelim. Az sonra Naim Babiroğlu ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. In darkened woods the smell of fallen showers all around. Keep in time with mayday flowers. Make love to the ground. I see the tree that watches me and listens to my sound. A tree by any other name would surely cut me down.
Some creature small with back to wall, she'll be his prey tonight. The morning sun creates world news as he puts up a fight. A son by any other name would surely shed me light. Side of sun, and that is
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Naim Babiroğlu var. Strateji uzmanı, yazar. Hoş geldiniz yayınımıza.
İyi yayınlar diliyorum Ceyda Hanım.
Teşekkürler Naim Bey. Şimdi son dönemde kritik bir takım gelişmeler oluyor. Henüz tam olarak sonuçlarını öngörememekle beraber özellikle Suriye sahası üzerinden başka başlıklar da var. Türk-Amerikan ilişkilerindeki sıkıntılı resim diyelim. Suriye'nin kuzeyinde bir takım gözlem noktaları kuracaklarını duyurmuştu Pentagon. Kürt kaynaklardan gelen bilgiler de var. Onlar da bütün Suriye'nin kuzeydoğusunda sınır hattı boyunca kendilerini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nin bunları tesis edeceğini söylüyorlar. Amerikan yönetimi ise Türkiye'yi IŞİD'den korumak gibi bir söylemle bu kontrol noktalarını izah ediyor. Birincisi bu. Tabii ki MGK'nın sert bir bildirisi vardı. Oldu bittiye izin verilmeyeceği yolunda iki gün önce. Fakat Amerika'dan sızan son bilgilerde Pentagon'un Kongre'ye bir gizli rapor sunduğu ve Rusya üzerinden, S-400'ler üzerinden silah alımları, sadece F-35'ler değil ama F-16'lar, Black Hawk'lar, bütün bunları etkileyeceği, yani ilişkilerini etkileneceği yolunda. Rusya başlığında da Astana toplantısı vardı bugün. İdlib'de bir Rusya ve Suriye tarafının biraz sabırsızlandığı izlenimi ediniyor insan. Ve Türkiye'ye gerekirse yardımcı oluruz vurgusu var ve Türkiye'nin güvence verdiği çekileceğine dair vurguları var. İki tarafta, şimdi bugüne kadar iki tarafı da idare eden bir Türkiye resmi vardı. Öncelikle size şunu sorarak başlamak istiyorum. Türk-Amerika ilişkileri bağlamında bu söylemler ve verilen yanıtlar nereye oturuyor, nasıl görüyorsunuz siz?
Evet, önce müsaade ederseniz birinci belirttiğiniz konudan başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusunda gözlem noktalarını oluşturması konusu. Bu şu anlama geliyor. 1990'larda biliyorsunuz Kuzey Irak'ta 36. paralelin kuzeyinde, bir de 32. paralelin kuzeyinde bir güvenli bölgesi ilan etmişti ABD. Sonra uçağa yasak bölge ilan etti ve sonra İncirlik'ten kalkan ABD, İngiltere, Fransa uçakları Saddam Hüseyin'e karşı korumak için, yani Kürtleri, oradaki Kürt topluluğu Saddam Hüseyin'e korumak için böyle bir çekiş güç harekatı oluşturmuştu 36. paralelin kuzeyinde. Sonra görüldü ki Genelkurmay kayıtlarında ve diğer orada görev yapan personelin anılarından ve belgelerinden şunu anlıyoruz. Oradaki çekiş güç 36. paralelin kuzeyinde oluşturulan uçağı yasak bölge, güvenlik bölgesi PKK bölücü terör örgütünün yeşermesine, güçlenmesine ve güç kazanmasına neden oldu. Bu tarihi bir hatırlatma. Gelelim şimdi Suriye'nin Fırat'ın doğusuna, Suriye'nin kuzey doğusu dediğimiz yer. Burası aslında Suriye'nin kuzeyi değil, Fırat'ın doğusu dediğimiz alan Suriye coğrafyasının %30'unu kapsıyor Ceyda Hanım. Yani Irak sınırına kadar güneyde bütün bölgeyi kapsıyor. Yani bazı yerlerde Suriye'nin kuzeyi diye geçiyor. Bu doğru bilinen bir yanlıştır. Fırat'ın doğusu dediğinizde Suriye coğrafyasının Irak sınırına güneye kadar olan tüm coğrafyayı kastediyoruz. Burada tabii gözlem noktaları, sınır ne kadardır burada? 550-600 kilometredir Türkiye-Suriye sınırı. ABD gözlem noktaları kuracağını belirtti ve çalışmaya başladı. Sahadan gelen bilgilerden anlıyoruz ki ilk gözlem noktası bitmek üzere. Yani inşa ediyor, yapıyorlar, kuruyorlar. Nedir bu gözlem noktaları? Gözlem noktasının amacı şu. Şimdi biliyorsunuz gözlem noktalarının kurulmasından önce Türkiye obüslerle, ağır silah atışlarıyla, yani ağır silahlarla bu özellikle Kobani dediğimiz Aynıl Arap'ın, Arap Pınarı'nın o bölgede Zorma Ağır bölgesinde PYD, PKK terör örgütünü ateş altına aldı. Hedefte, tespit edilen hedefte. Ateş altına alındıktan sonra ABD hemen gecikmeden onlarla beraber devriye faaliyeti yürütmeye başladı Fırat'ın doğusunda. Bu şu mesajdı Türkiye'ye. PYD, PKK bizim ortağımız Suriye'de. Dolayısıyla onlara atış yapıyorsun, hedef altına alıyorsun. Biz onlarla beraber anlamındaydı, koruyoruz. Şimdi ikinci adım geldi. Çünkü niye ikinci adım geldi gözlem noktaları? Şundan. Çünkü Türkiye en yetkili ağızdan Fırat'ın doğusuna yapılacak harekatın planları tamamlandı. Operasyon planı hazır. Masada duruyor. Her an uygulayabiliriz. Her an Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Fırat'ın doğusuna operasyon icra edebilir. Mesajı verildi. Hem obüs atışları hem de bu mesajın son zamanlarda sık sık tekrar edilmesi sonucunda Amerika Birleşik Devletleri ortak dediği ve ben PYD-PKK'dan şu dönemde vazgeçmem mümkün değil diye ifade ettiği PYD-PKK'ya kalkan oluşturmak, onları korumak için gözlem noktaları oluşturuyor. Yani çekiş güç dediğimiz olaya benzerliği burada. Gözlem noktalarının anlamı şu, biz PYD-PKK ile beraberiz, onlarla devriye faaliyeti icra ediyoruz. Bu gözlem noktalarında biz varız. Artık Türkiye olarak siz ateş etmeyin. Biz size eğer bir tehdit olursa bildiririz. Dolayısıyla buraya bir operasyona da yeltenmeyin. Fırat'ın doğusunda operasyona da, operasyon girişimde de bulunmayın. Çünkü burada sadece PYD-PKK yok. Bizim ortağımızdır onlar. Biz onlarla beraberiz. Yani bu
sonuçta... Hocam... Evet, toparlarsak şu Türkiye bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri de kararlı gözüküyor. Türkiye bundan sonra bir müdahalede bulunabilir mi? Bir askeri karşıya gelme göze alınabilir mi?
Çok güzel bir soru. Şimdi bunun cevabını vermek için şu faktörlere bakmak lazım. Membiç ne olacak? Membiç'te Türkiye ile ABD arasında bir orta yol bulunacağını değerlendiriyorum. ABD biliyorsunuz bu yol haritasında uzlaşılan maddelerde zaman kazandı, oyaladı, geç kaldı. Nerede geç kaldı? Membiç'teki işte o PYD, YPG unsurlarını Fırat'ın doğusuna göndermekte geç kaldı. PYD unsurlarının, YPG unsurlarının silahlarını toplamadı, ağır silahlarını. Bir de Membiç'te son adım olarak ABD ve Türkiye'nin ortak bir yönetim kurması. Bunlar gerçekleşmedi. Sadece Membiç'in dış kuşağında ABD ve Türk askeri unsurları ortaklaşa, koordineli olarak bir devriye faaliyeti yürütüyorlar. Dolayısıyla orada daha bitmedi. Dolayısıyla o ABD'nin bir kartı, taktik bir kartı. Şimdi ABD Membiç'te orta yol bulur. Peki Fırat'ın doğusuna gelince, Fırat'ın doğusu ABD için kırmızı çizgidir. Çünkü ABD iki gün önce şunu beyan etti. Dedi ki, biz buradaki PYD-PKK'dan vazgeçemeyiz, ortağımızdır. Neden? İki nedenden dolayı. Bir, Suriye'de DAEŞ IŞİD henüz bitmedi. Halbuki Suriye'deki IŞİD 1500 kişiye kadar düştü. Yani o kadar şeye ihtiyacı yok. 70 bin PYD-PKK'lıya ihtiyaç yok yani. İkinci konu dedi, ilk defa onu açıkladı. Biz İran'a karşı kullanacağız dedi buraya. İran'ın Suriye'deki varlığının yok edilmesi. Bu ne demek? İran'a karşı başlatılan işte ekonomik operasyon deyin, psikolojik operasyon deyin, etnik ve mezhepsel yapıyı kaşıyıcı operasyon deyin, bu hibrit savaşın özellikleri. Demek ki ABD burada zaten kalıcı olduğunu biliyoruz ama artık ABD'nin de PYD-PKK'dan vazgeçmeyeceğini kesin olarak biliyoruz. Çünkü İran'a başlatılacak olası operasyonun ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Suriye'de 2011'de başladı, 8 yıldır devam ediyor. Afganistan'da 89'da 80'lerde başladı, 35 yıldır devam ediyor. Dolayısıyla demek ki biz PYD-PKK'yı bu İran'daki rejim değişecek, o değişecek, bu değişecek, uzun yıllar alacak. Sonuç olarak şuna gelelim. ABD Fırat'ın doğusunda operasyona sıcak bakmaz, Türkiye'nin operasyonuna. Onu engellemek için her türlü çabayı, her türlü girişimi yapacaktır. Her türlü kartı kullanacaktır. Bunun önünde S-400 var. Bunun önünde Doğu Akdeniz'deki enerji alanlarında ABD'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimi destekleme faktörü var biliyorsunuz. Milli Güvenlik Kurulu kararında bahsedilen stratejik düzeyde iki konu var. Bir Fırat'ın doğusu, iki Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal çıkarları. Ya oradan neyi kastediliyor? Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'ın, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetki alanları içinde olan doğal enerji kaynaklarını Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs'ı dışlayarak diğer ülkelerle anlaşma yaparak sondaj çalışmalarına başlaması. Bu kabul edilemez diyor Türkiye. Öte yanda ABD'nin Exxon petrol şirketi sondaj çalışmasına başladı. ABD'nin enerji bakanı, enerji ve işte enerjiden sorumlu bakanı da Güney Kıbrıs yönetimi enerji bakanını Güney Kıbrıs'ta ziyaret etti ve sizi destekliyoruz dedi yani ABD. Bu da ABD'nin elinde önemli stratejik bir karttır. Bir tarafta Fırat'ın doğusu, bir tarafta Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ulusal çıkarlarının Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın yönetimi tarafına gitmesi.
Peki
şimdi
hocam.
ABD, Evet. ABD sesi... nedenle izin vermez diyorum.
Vermez. Evet.
Ama Türkiye yapar mı? Türkiye o soruya gelecek mi?
Yapar mı hocam?
Evet. Türkiye bu operasyonu yapar mı? Türkiye bu operasyonu yapmak durumundadır. Çünkü Türkiye bir BK sorunu olarak görüyor. Yani şu demek. Diyor ki 550-600 kilometre sınırda 70 bin kişilik teröristik güce ulaşan birinci tehdit olan bir terör örgütü var. PYD, PKK. Bu benim coğrafi bütünlüğüme kastediyor. O halde ben bunu etkisiz duruma getirmek zorundayım diyor. Bunu söylüyor sürekli. Yani tekrarlıyor. Belgelere de, güvenlik kurulu belgelerine de yansıdı. Türkiye'nin
evet.
Belgeleri.
Hocam peki şunu da ekleyerek yapar. Buyurun. Yapar diyorsunuz. Yapar. Peki şunu da ekleyerek soruyorum.
Evet. Buyurun,
buyurun. Buyurun. Nasıl yapar?
Ha, şöyle yapar. Biliyorsunuz tarihi sürece baktığımızda Ceyda Hanım, Türkiye'nin zorda kaldığı süreçler vardır geçmiş dönemde. Mesela 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı bir anımsayalım. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda NATO'ya rağmen, ABD'ye rağmen ve özellikle Türkiye'nin o zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetersiz çıkarma araçlarına rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nda yapıldı, icra edildi başarıyla. Şimdi oradan alınan dersle veya oradan bir yaklaşımla örnek alarak Türkiye riskleri göze alarak ABD'ye rağmen Fırat'ın doğusunda 30-40 kilometre derinlikte, tekrar söylüyorum, 30-40 kilometre derinlikte Afrin operasyonuna benzer operasyonlar yaparak 30-40 kilometre derinlikte 2-3 tane cep oluşturur. Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde. İlk cebi oluşturduğunda da Tel Abyad'da ve Arap Pınarı'nda ya da Kobani'de Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 37 kilometre güneydeki eski yerine konuşlandırır. Bunu belki ABD'yi biraz ikna ederek yapar. Belki de buna rağmen yapar. Ama 30-40 kilometreden daha derinliğe, yani PYD PKK'nın kaçacağı Rakka'ya, Deirizor'a kadar operasyon gitmez. Gitmeyeceği için de PYD PKK oraya doğru ne yapacaktır?
Peki oraya hocam, kaçacak. Amerika'nın bu stratejisi biraz içeride de iç barış şığı tesis ederek, yani verilen mesaj bir şekilde Türkiye ile Kürtleri uzlaştırma yönünde gibi anlaşılıyor. Sınırları genişleteceksiniz, siz de Kürtleri kapsayacaksınız. Böyle bir siyasi perspektif olabilir mi bunun arkasında bir yönüyle de? Yani
ABD bunu isteyebilir. Örnek veriyorum, en son biliyorsunuz PKK terör örgütünün 3 tane sözde yöneticisini için bir ödül koydu. Yani bu işte biz PKK'yı artık gözden çıkarıyoruz ama Suriye'deki PYD bununla beraber eşdeğer değil. Bunun maksadı şuydu: oradaki PKK liderliğini, sözde liderliğini etkisiz duruma getirmek, PYD'yi etkili duruma getirmek ABD'nin. ABD böyle bir harita çalışmasında olsa bile jeopolitik yapı, Rusya, İran, mevcut Suriye yönetimi, Irak ve mevcut durum buna şu an itibariyle müsaade etmez, izin vermez.
Türkiye ile alakalı değil diyorsunuz,
evet,
bölgesel bir denklem.
Türkiye'nin başını çok ağrıtır. Çünkü şunu unutmayalım, Suriye dediğinizde Suriye sadece Suriye Arap Cumhuriyeti ile komşu değil Türkiye artık. İki devletle komşu. Rusya ile komşu Suriye'de, ki Rusya hiçbir zaman ayrılmayacaktır oradan. İki, ABD ile komşudur. ABD ayrılmayacaktır. Üç, PYD PKK ile komşudur. Terör örgütüyle Fırat'ın doğusunda. Dolayısıyla Rusya komşu olan bir Türkiye, Rusya'ya rağmen, komşusu İran'a rağmen, Suriye coğrafyasının bir bölümünü ABD istedi diye sınırlarını genişletme durumuna geçmez.
Yani tarih, peki hocam. Peki hocam.
Hata olur o zaman.
Evet. Peki hocam, ama bugünkü hükümetin, Türkiye hükümetinin de bu 2011'deki Arap kalkışmalarından bu yana stratejisi biraz Amerika ile birlikte hareket etmekti. Belli bir noktaya kadar da bu götürüldü ama bir başarı sağlanamadı başarı. Evet. Burada tabii bir yandan da Astana süreci de devam ettiriliyor. Ama öte yandan da Türkiye tamamıyla Rusya ve Suriye ve İran'la da birlikte hareket etmiyor. Amerika ile de bir pazarlık payı bırakıyor. Evet. Membiç örneğini yaymaktan bahsediyor. Membiç örneği dediğimiz evet. özerk yönetim aslında Amerika'nın Suriye'nin bütünlüğünü zedeleyecek adımları. Bir yandan da Şam'la uzlaşma bir türlü sağlanmaması farklı soru işaretleri yaratıyor. Öbür tarafta yaratıyor. Burada bu işin bir sınırı, sonu yok mudur? Nereye kadar böyle götürülebilir?
Evet, çok önemli bir konuya vurgu yaptınız Ceyda Hanım. Şimdi Türkiye 2019'da şu tehditlerle ve şu konularla ve şu gündem maddeleriyle muhtemelen uğraşacak. Bir, Fırat'ın doğusu birinci öncelikle devam edecek 2019'da gündemi işgal etme. İki, Doğu Akdeniz'deki enerji mücadelesi veya enerji savaşlarında devam edecek. Ve üç, PYD-PKK devam edecek. Ve Membiç orta yol belki bulunacak, muhtemelen bulunacak. Şimdi Türkiye bu Fırat'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'deki ikilem arasında bir de S-400 olayı var biliyorsunuz. Hava savunma sistemi. Bu S-400 hava savunma sistemi de 2019'un ortalarından sonra, ki Putin bunu hızlandırmaya çalışıyor. Çünkü Rusya için para hiç almasa bile, tekrar söylüyorum, para hiç almasa bile, hibe etse bile NATO üyesi olan bir Türkiye'nin NATO'ya ve ABD'ye rağmen NATO'nun ve ABD'nin düşman olduğu, düşman olarak gördüğü bir ülkeden yani Rusya'dan böyle stratejik düzeyde bir silah sistemini alması Putin'in Rusya'sı için müthiş bir prestij kazancı. Diğer öte yanda NATO ve ABD için bir prestij kaybıdır. En azından hiç diğer konuları saymaz. Dolayısıyla bu S-400 olayı önemli bir karttır bu ABD açısından. ABD dikkat ederseniz son zamanlarda yapılan bir çalışmayla Türkiye'ye bazı önerilerde bulunuyor. Yani S-400 hava savunma sistemi yerine onun alternatif ve seçeneği olan başka sistemi, yani NATO'ya entegre başka savunma sistemini verelim diye. Bu çalışma devam ediyor. Ama öte yanda Türkiye'de parasının bir bölümünü ödedi, anlaşma yaptı, vazgeçemiyor şu anda. Şimdi ileride ABD elinde bir Fırat'ın doğusu kartı var. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın şu anda desteklediği bir Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ilgilendiren önemli bir kart var. Bu iki kartı ileri sürdüğü zaman, bu iki kartla S-400 konusunda Türkiye ne yapar sorusu anlamlı. Bu yanda durur. S-400 alımında alındı, Türkiye yerleştirildi Eylül 2019 diyelim, Kasım, Aralık'ta. Bu sefer NATO'nun ve ABD'nin tavrı ne olacak? Eğer Fırat'ın doğusu böyle devam ederse kırmızı çizgi daha da kalınlaşacak. PYD-PKK'ya destek daha da artacak. Doğu Akdeniz'deki Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı yönetimine gösterilen destek, katkı daha da artacak. Onu bir kere bilelim. Bu açık. Şimdi Türkiye eğer Fırat'ın doğusunda bir operasyon yapacaksa, ki yapmak zorundadır, ben onu söylüyorum. Çünkü siyasi maksadı ne? Siyasi amacı. Burası benim coğrafi bütünlüğümü kasteden bir yapı. O halde yapacaksa o zaman Rusya ile İran'ı karşısına alamaz Türkiye. Yani bir yanda operasyon yapıp ABD'ye karşısına alan bir ülke, öte yanda Rusya ve İran'ı da karşısına alamaz. Yani iki ülke çarpışamaz.
Hocam şunu da sorabilir miyim? Evet, buyurun. Şunu da sorabilir miyim? Son MGK bildirisinde bir de İran unsuru vardı. İran halkı ve hükümetinin yanında olunduğu vurgusu vardı. Doğru. Bu da Amerika'ya bir mesaj olarak okunabilir mi?
Aynen öyle. Amerika'ya orada bir mesaj. Amerika'ya orada Fırat'ın doğusu için bir mesaj verildi. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklediği için mesaj verildi. İran'daki yapmayı öngördüğü operasyonda Türkiye'nin yer almayacağını ve Türkiye'nin bu ABD'nin operasyonunu onaylamadığını, İran'ın yanında olduğunu belirtti. Bu hep ABD. Bir de oradaki emrivakilere izin vermeyeceğiz, sessiz kalmayacağız demesi de ABD'nin gözlem noktaları türü bazı oluşumlar yapmasıdır. Bu ABD'ye bir mesajdır.
Ama peki hocam.
Bir yanda, evet buyurun. Hı-hı.
Şunu da sormak istiyorum. Şimdi G20 zirvesi başlıyor. Görüşmeler olacak. Trump'la Erdoğan görüşecek. İşte Putin'le görüşmeler var vesaire. Bir de Kaşıkçı vakası enteresan bir denkleme eklenen bir vaka haline geldi. Trump yönetimi açıkça Suudi Arabistan'ı destekliyor, Veliaht Prens'i destekliyor. İçeride çatlaklar olsa dahi yönetim düzeyinde. En son Suudi yetkililer ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Suriye'nin kuzeyine gittikleri yolunda haberler var. Bir süredir biliyoruz finansmanda destek olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Türkiye'deki siyasal İslamcı iktidar da Suudi Arabistan'la da bir yandan kapışıyor. Bu Kaşıkçı denklemini de koyarsak hani Katar, Türkiye, İran ekseni de vardı. Bir yandan da böyle bir yönelim var. Ama işte kararsızlık yok mu burada bu resimde? Bu zorluklar yüzünden mi kararsızlık var? Kaşıkçı'yı da eklediğimiz zaman bu denklemin içerisine eğer Ankara'ya Kaşıkçı konusunda biraz daha yakın bir pozisyon alırsa Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin stratejik bakışında bir değişiklik yapabilir mi diye soracağım. Çok az vaktim kaldı. Bir iki dakikam var, iki üç dakikam var.
Efendim, tamam. Kaşıkçı olayında şu an itibariyle Trump yönetimi Kaşıkçı olayında Veliaht Prensi suçlama yönünde değil. Sürekli kaçınıyor. Ama ne zamana kadar devam eder? Tabii Kongre'nin çalışması var şu anda. Onu göreceğiz. Özellikle Cumhuriyetçi bazı senatörlerin Trump'a karşı duruşları var. Herhalde önümüzdeki hafta onaylanacak bu birkaç gün içinde. Onu göreceğiz raporu. Fakat Türkiye tabii genç Veliaht Prens'in Türkiye'ye karşı tutumu var. Çünkü tabii zamanımız çok az. Şunu söylemek istiyorum. ABD'nin liderliğinde Körfez ülkelerinden oluşan 9 ülke ABD'nin de yer aldığı, Mısır ve Ürdün'ün de üye olduğu ve diğerleri Körfez ülkeleri. Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Oman dahil 9 ülke Arap NATO'sunu kurma yolunda ABD hızla adım atıyor. Son zamanlarda yabancı yerlerde ben okuyorum toplantılar yapıyor. Ocak'ta tekrar toplantılar var. Buna Middle East Strategic Alliance diyorlar. Yani MESA. Yani Türkçesi Orta Doğu Stratejik İttifakı. Şimdi bu Arap NATO'su da ABD'nin çok çıkarı var. ABD'nin stratejik maşası, stratejik topuzu. NATO'yu gönderemediği yere bunu gönderecek. İran'a karşı operasyonda bunu kullanacak. Petrol ve enerji kaynaklarını kontrolde bunu kullanacak. Tabii bulunmaz bu fırsat ABD. Trump için Kaşıkçı olayı müthiş bir silah. Çünkü istediğini şu anda Veliaht Prens'e yaptırıyor. Yani Veliaht Prens'i adeta kaba tabirle söyleyelim, bu Kaşıkçı cinayeti nedeniyle esir almış durumda Trump. Trump çok mutlu. Ama öte yanda tabii diğer ABD'nin işte demokratik bazı sistemleri ve o örgütleri karşı çıkıyor. Türkiye tabii hiçbir zaman Trump'ı bunu kabul et, şöyle somut deliller var diyemez. Ama şunu unutmayalım, Suudi Arabistan daima Kaşıkçı olayında Türkiye hangi tavır alırsa alsın artık, Suudi Arabistan yönetimi Türkiye'yi rakip olarak görüyor ve bütün dış politikaları, özellikle Suriye ve Irak'taki, Körfez'deki politikaları İsrail ve ABD ile beraber Türkiye'ye aleyhinde politikalar izliyor şu anda Suudi Arabistan. Onun için Suudi Arabistan'la Türkiye ilişkilerinin ben yumuşasa bile sonuçta stratejik hedeflerin ve siyasi hedefinin Suudi Arabistan'ın değişeceğini sanmıyorum. Oradaki hedefi hepimiz biliyoruz, 2015'teki anlaşmayı İsrail'le. Bir Kürt devletinin kurulması konusunda hem ABD'yi destekliyor hem İsrail'i destekliyor. Yani Suudi Arabistan. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında 2009'da bir ikilemi şu efendim. Onu çok açıkça belirteyim. 2019 yılında iki cephede mücadeleye, savaşmaya zorlanacak Türkiye. Birinci cephe Fırat'ın doğusu. İkinci cephe Doğu Akdeniz. Bir cephede savaştı, mücadele ettiği zaman Yunanistan'ın ağzı açık bekliyor. Kara sularını 12 mile çıkarma girişimi devam ediyor. Şimdi böyle bir olay var. Bu olayda işte S-400 kilit faktör oluyor. Acaba Türkiye S-400'ün sonuçta vazgeçebilir mi? Ya da alıp kullanmama durumuna gelebilir mi? ABD ile bu kartları etkisiz duruma getirmek için. Bu sorular tabii anlamlı.
Göreceğiz. Peki. Evet. Çok çok çok çok teşekkürler. Daha çok konuşacağız ama verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Evet, stratejist yazar Naim Babiroğlu'yla konuştuk. Suriye'nin kuzeyi, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Suudi Arabistan denklemini anlamaya çalıştık. Kolonel Buckshot'tan Six Day War'la veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. At the starting of the week, at summit talks you'll hear them speak, it's only Monday. Negotiations breaking down, see those leaders start to frown, it's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. You could be sitting taking lunch, the news will hit you like a punch, it's only Tuesday. You never thought we'd go to war after all the things we saw.
April Fool's Day. Tomorrow never comes until it's too late. We'll all go running underground and we'll be listening for the sound. It's only Wednesday. In your shelter, dimly lit, take some wool and learn to knit, 'cause it's a long day. Tomorrow never comes until it's too late. You'll hear a whistling overhead. Are you alive or are you dead? It's only Thursday. You feel the shaking of the ground. A million candles burn around. Is it your birthday? Tomorrow never comes until it's too late.
Know that shelter is your home, the living space you have outgrown. It's only Friday. As you come out to the light, and your eyes behold the sight, it must be doomsday. Tomorrow never comes until it's too late. Ain't it funny how men think they made the bomb, they are extinct. It's only Saturday. I think tomorrow's come, I think it's too late.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.